Ayrım 8.
Ancak birleşik deneyselciliğin dualist olmayan perspektifinden böyle bir antitez mevcut değildir. Bütün gerçek şeyler ya öznedir veya nesne salkımlarıdır. Bir bitki her biri sınırdaşını ve biraz daha uzak ortamını doğrudan kavrayan hücrelerin bir toplumudur. Bir kaya her biri birer kavrayıcı olan moleküllerin bir toplumudur. Dolayısıyla bir insan psişesinin bir bitki veya bir kaya üstündeki PSI tesiri ya insanın bakış açısından ifadeci PSI'nin bir örneği veya kayayı veya bitkiyi oluşturan bireylerin bakış açısından alıcı PSI'nin bir örneği olarak adlandırılabilir. Bazı durumlarda etkenin veya alıcının sıra dışı etkiler için daha sorumlu olduğuna dair bir sebebiniz var ise, öyle ya da böyle bir nedensel kavramacı ilişkiden söz etmek daha anlamlı olacaktır. Örneğin iki insan arasındaki PSI ilişkilerinin bazı durumlarında birinci, ikincinin girişimine dair herhangi şuurlu bir bilgisinin olmadığı bir zamanda ikinciye kasten bir düşünce aktarmayı hedefliyor olabilir. Eğer girişim başarılıysa telepatik alıştan ziyade düşünce aktarımından söz edebiliriz. Ancak eğer ikinci, birincinin ikinciye düşünce aktarma girişiminde bulunmadığı bir zamanda birincinin zihnini okumayı hedefliyorsa, o zaman düşünce aktarımından ziyade telepatik alıştan söz ederiz. Benzer biçimde eğer bir kaya PSI ilişkisi yoluyla hareket ettiyse, eğer kaya moleküllerinin özel PSI ilişkisini başlatmak için garip bir şey yapmadığını varsaydığımız kadarıyla telepatiden ziyade şuurlu veya şuursuz ifadeci PSI'den söz ederiz. Benzer şekilde bir insan bitki PSI ilişkisinde sorumluluğun çoğunu insana yükleriz. Yine de bakıcılarının ruh haline göre bitkilerin telepatik tepkilerinden söz etmek saçma olmayacaktır. Ancak çeşitli belirsiz PSI örneklerinin nasıl sınıflanacağından çok daha önemli olan soru, bütün PSI ilişkilerini yalnız tek tarafa tesir edenden ziyade ilişkisel biçimde düşünmenin akla getirdikleridir. Bir PSI oluşumu iki birey veya bireyler salkımları arasında bireylerin her birinin bir nebze kendi kendini belirleme uyguladıkları ilişkiselliktir. Şuurlu DDA veya göze çarpan PK gibi sıra dışı PSI oluşumları hem etkene hem de kavrayıcıya bağlıdır. Hem etken ve hem de kavrayıcı kendine kapalı özler değil de toplam ortamlarından müteşekkil oldukları kadarıyla durum daha da karmaşıktır. Bu komplikasyona sonra geleceğim. Şimdilik PSI ilişkisini ilişkinin her iki yanındaki kendi kendini belirleyen varlıklara kısmen bağlı olduğu olgusunun ima ettiklerini dikkate almak yeterlidir. Parapsikologlar telepati ve bir bakıma duru görü açısından bu karışıklığın farkındadırlar. Örneğin üstünde denek için duygusal yüklü desenler olan kartların doğru bir tepki sağlamasının daha muhtemel olduğunu öğrenmişlerdir. Muhtemelen belirli bir seviyenin altındaki gerçeklerin deneyim ve kendi kendini belirleme kapasitesinden yoksun olduklarına dair dualist varsayım sebebiyle PK açısından bu karışıklığın daha az farkında gibidirler. Eğer bu dualizm bir birleşik deneyselci felsefe ile değiştirilirse, bitkilerde, bakterilerde hatta kibrit çöplerinde PK etkileri üretme çabaları tazyikle iknadakinden daha az olan çabalar olarak anlaşılacaktır. İknayı burada nedenselliğin üstüne uygulandığı varlığın kısmen kendini belirleyen bir tepki verebildiği ve vermesi gerektiği herhangi bir etkili nedensellik için kullanmaktayım. Metafizik anlamda kullanılan tazyik ise durumun böyle olmadığı nedenselliği temsil eder. Tazyik ve ikna arasındaki mutlak fark, bunlar metafizik anlamda kullanıldıklarında daha çok bilinen psikolojik anlamda kullanılışlarındaki sade farktan ayrıdır. Fiziksel vasıtalar olmaksızın masadaki kibrit çöpünü hareket ettirme çabası, bir kişinin elindeki ısıyı arttırmak veya kişinin ülserini psikolojik işlemlerle iyileştirmeyi denemeye göre kibrit çöpünü elle hareket ettirmeye daha az benzer. Bu görüş PK etkilerini üretmenin niçin çoğunlukla biraz zaman aldığını açıklamaktadır. Etken ve kavrayıcı arasında sempatik bir ilişki kurulmalıdır. Etkenden nakledilen şey bir öneriden ziyade söz konusu nesneyi teşkil eden kavrayan öznelerin saptanabilir bir tarza tepki verebildiği ya da veremediği fiziksel bir güçtür. Bunlar ikna edilebilir veya edilmezler. İfadeci PS'yi böyle yorumlandığında etken açısından melez fiziksel nedenselliğin ve kavrayıcı, örneğin kibrit çöpündeki moleküller açısından da melez fiziksel kavrayışın sonucu olacaktır. Başarıyı belirleyen birçok değişken işe dahil olacaktır. İlk soru melez fiziksel kavrayışların pozitif mi yoksa negatif mi olduğudur. Yani etkenden gelen nedensel tesirler pozitif biçimde hissedilmiş ve böyle mi cisimleştirilmiştir? Yoksa hissedişten hariç mi bırakılmışlardır? Bu engelin üstesinden gelmek biraz zaman alabilir. Eğer üstesinden gelinirse bir sonraki soru öznelerin önermenin lehinde tepki verip vermedikleri sorusudur. Yani iştahlarının bu yeni olasılık için kabarıp kabarmadığı. Bu daha da çok zaman alabilir. Bunun da üstesinden gelinirse o zaman diğer soru deneyimin bir dizi moleküler vesilesinde meydana gelen bu iştaha veya mantalitenin aynı molekül içindeki bir ardışık vesilenin fiziksel kutbunda cisimleşmiş hale gelip gelmediğidir. Bir diğer soru da kibrit çöpündeki moleküllerin çoğunluğunun bu biçimlerde tepki verip vermediğidir. Ancak bunların hepsi meydana gelirse kibrit çöpü hareket eder. Eğer bu anlamdaki başarı kendi kendini belirlemenin sempati ve iştaha dayandığı, bu tipteki bir sürece bağımlıysa, bir kişinin başarılı olup da diğer binlerce kişinin başarısız olmasının nedeni anlaşılabilir. Hatta aynı kişinin sadece bazen başarılı olabilmesi bile anlaşılabilir. Zaman içinde aynı kişiden söz ediyor olmamıza karşın sürekli kişi bir bakıma soyuttur. Somut nedensel etkenler anlık deneyim vesileleridir ve her biri diğerlerinden en azından az da olsa farklılık gösterir. Ve hem şuurlu hem şuursuz anlamda deneyimi meydana getiren deneyim yoğunluğunda duygusal tonda amaçta düşünceler ve duyguların içeriğinde bir hayli farklılaşabilirler. Bu sayısız değişkenlerin herhangi biri belirgin bir farklılık yapabilir. Ancak bu tip bir izah, ifadeci PSI'nin rapor edilen örneklerinin sadece bazılarına uygun görünmektedir. Diğer örnekler, olaylar, başka izahlar gerektirmektedir. Bu olaylarda etkiler dramatik ve gerçekten de anlıktır. Eşyalar bükülür veya kırılmakta, terazi kefeleri sanki üstlerine 30 kilogram ağırlık konmuşçasına aşağı itilmekte, nesneler havada uçmakta, telefonlar çalmakta, ışıklar yanıp sönmektedir. Böylesi olaylarda iknanın dili pek az uygun düşmektedir. Etkiler normalde fiziksel güç dediğimiz şeyin uygulanışını belirtmektedir. Whitehead'ci açıdan bakarsak elimizde sadece melez değil, saf fiziksel nedensellik var gibidir. Bu bizi uzaktan saf fiziksel nedenselliğin olası olup olmadığı sorusuna geri getirir. Whitehead'in kendisi de olasılığı dışlamamıştır. Şöyle der, fiziksel bilim uzaktan aksiyona yönelik inkarını koruduğu sürece en güvenli tahmin saf fiziksel kavramanın sınırdaş vesileler hariç pratik biçimde ihmal edilebilir olduğudur. Ama bu pratik ihmal edilebilirlik herhangi bir metafiziksel genellik olmaksızın şu anki kozmik çağın bir karakteristiğidir. Buna göre eğer saf fiziksel kavramalar ve dolayısıyla saf fiziksel nedensellik sadece sınırdaş olmayanlar arasında oluşursa, dünyamızın bu özelliğinin realitenin metafiziksel bir özelliği olduğunu ileri sürmemiş ama şimdilerde 12-20 milyar yıl önce başladığına inandığımız kozmik çağımızın şarta bağlı bir özelliği olduğunu önermiştir. Hem eğer bu böylesine bir karakter ise bu sadece uzaktan saf fiziksel nedenselliğin kesin kes imkansız olduğu anlamına gelmeyecektir. Ama bu pratik biçimde ihmal edilebilir olacaktır. Nihayet bunun kozmik çağımızın genel bir karakteristiği olduğunu güvenle ileri sürmemiştir. Sadece eğer fiziksel bilim uzaktan aksiyona örnek bulamazsa bunun güvenli bir tahmin olacağını önermiştir. Whitehead burada kendi görüşüne göre kütle çekiminin böylesi bir örnek, Einstein'ın ayımlı uzayla ilgili alternatif yorumunu çok iyi bilmektedir. Bunun hakkında tezat bir yorum da yazmıştır. Olup olmadığı hakkında yorum yapmaz. Telepatinin uzaktan melez fiziksel aksiyonun bir örneği olduğunu belirtmesine karşın, psikokineziyi belirtmemiştir ve böylece bunun uzaktan saf fiziksel aksiyonu ima edip etmediği üzerinde de durmamıştır. Whitehead muhtemelen fiziksel araştırma hakkında bildiklerini İngiltere'de, Cambridge'de 100 yılın başında öğrenmiştir ve muhtemelen telepatinin inanılır olmasına karşın psikokinezinin olmadığına dair o zamanlar baskın olan görüşü paylaşmıştır. Durum her ne olursa olsun, Whitehead teorisini DDA'yı açıklamaya yeterli ama PKK'yı açıklaması gerekli olmayan bir teori olarak tasarlamasına karşın, PK'nın uzaktan saf fiziksel nedenselliği, yani insan psişesinde atom altı parçacıktaki fiziksel enerjiye benzer olan şeyin naklini gerektirir biçimde düşünülse bile, Whitehead'in teorisi buna izin verir. Bunun oluştuğunu öne sürmek metafizik bir imkansızlığı veya hatta bir kozmolojik kanunun istisnasını onaylamak değil, sadece çok yaygın bir alışkanlığın istisnasını onaylamak olurdu. Eğer bu nedensel tesir uygulanırsa en azından istisnai biçimde güçlü bir psişe tarafından o zaman meydana çıkan PK olayı nedensel tesirin kavrayıcısı açısından çok az işbirliği gerekliliğiyle etken tarafından neredeyse tamamen iki yanlı olarak meydana getirilecektir. Şimdi kısaca PK'nın önceden anlatılan basit biçimlerinin ötesindeki birkaç ifadeci PSI tipine bir göz atacağım. İfadeci PSI'nin bazı tipleri. Levitasyon ya huşu ya da inanmazlık uyandırma eğiliminde olan bir psikokinezi biçimidir. Kütle çekimi deneyimimiz öylesine temeldir ki levitasyon mucizevi gibi görünmektedir. Ancak eğer birleşik bireyler fikrini kabul edersek levitasyonun olasılığı o kadar da uzak görünmez. Eğer bir bütün olarak atom bir birleşik birey ise, o zaman bütün çekimsel kütlenin cisimlendiği atom altı parçalarına tesir etme gücüne sahiptir. Kütle çekim gücü elektromanyetik güçten 10 üzeri 43 kez daha zayıf olduğundan son derece zayıftır. Buna göre bir bedendeki her atom kütle çekim gücünü nötralize etmek ve bedenin levite olmasına izin vermek için atom altı parçacıkları üstünde sadece çok az bir karşı güç uygulamak zorundadır. Buna göre diyelim ki bir topun levitasyonu eğer bir insan psişesi topu oluşturan atomlarda uygun etkiyi indüklerse psikokinetik biçimde meydana gelebilir. Dolayısıyla bir uzaktan aksiyon biçimi bir diğerine üstün gelecektir, eğer kütle çekim bu biçimde yorumlanıyorsa. Çoğu modern zihin için deneysel olarak imkansız gibi görünen bir diğer psikofenomeni de bir psişenin lamba gibi maddi bir nesneyi var edip yok etmesi olan materyalizasyon ve dematerializasyondur. Bir nesnenin bir yerde gözden kaybolup bir diğer yerde ortaya çıkması olan teleportasyon, materyalizasyon ve dematerializasyonun her ikisinin de bir örneği olarak görülebilir. Bu materyalizasyon ve dematerializasyon fenomeni başka hiçbir süreçte benzerlik taşımadığından olası görülmemektedir. Thules ve Wiesner, psikappa diye adlandırdıkları sıradan psikokineziden farklı olmaları sebebiyle bu fenomene kendi adını psi epsilon adını vermişlerdir. Whitehead'in felsefesi bu fenomenin anormal yapısını bir bakıma azaltabilir. Bu felsefeye göre atom gibi kalıcı bir nesne aslında bir dizi deneyim vesilesidir. Bir vesile öznelliğini ve dolayısıyla şimdiliğini kaybettiği anlamda yok olur ve aynı biçimler takımını tekrarlayan yeni bir vesile tarafından yeri alınır. Dipnot. Geçmiş olayların hala kavranabildiğini vurgulayınca, bunların şuurlu kavrandığı retrokognisyondaki gibi, belki de Whitehead yok olma dediğinde, bunun gerçekte de bu çok yorumcuyu yanlış yola sevk etmiştir, yanıltıcıyı bir terim olduğunu da vurgulamalıyım. Whitehead vesilenin var olmayı veya hatta gerçek olmayı durdurduğunu, kestiğini kastetmiştir. Sadece onların öznel deneyimlerinin durduğunu kasteder. Ama bu onların hiçbir şey oldukları anlamına gelmez. Onlar ısrarlı olgu olarak kalırlar. Aslında bir şeyler kaybederlerken bir şeyler de kazanırlar. Etkili nedensellik uygulama yeteneğini. Buna göre yok olurlarken kavranabilme yeteneklerini kaybetmezler. Bu yetenek kazandıkları şeyin ta kendisidir. Buna göre atom her zaman yok olup her zaman var olmaktadır. Dolayısıyla bir yerde yok olup başka bir yerde var olabileceği daha az düşünülür hale gelir. Aslında bu koşulu sıradan lokomosyonun daha küçük boyutunda olan şeydir. Bir deneyim vesilesi bir mekansal zamansal noktadan diğerine hareket etmez. Sadece başladığı yer ve zamanda oluşur. Lokomosyon kavramı gerçek bir vesileye değil sadece bireye uygulanır. Atomların lokomosyonu diğer kalıcı bireylerin ard arda gelen vesilelerinin bakış açılarına nispeten kendi ard arda gelen vesilelerinin mekansal zamansal bakış noktaları arasındaki farklarla ilgilidir. Buna göre bir atom bazen bir yerde yok olup başka bir yerde var olur. Olan şey bir vesilede biçimlenen biçimlerin izinin az çok farklı bir yerde de oluşan bir sonraki vesileye nakledilmesidir. Bu sıradan oluşum ve teleportasyon, materyalizasyon veya dematerializasyondan kastedilen şey arasındaki fark sadece derece farkıdır. İnsan psişesinin atomlar üstünde uzaktan aksiyon uyguladığı ve bunu yapma yolunun bir atomik vesileye, ardından gelen vesilenin üstünde normalde uygulamayacağı bir etkili nedensellik tipi uygulatmak olduğunu kabul eder etmez, bunun, diyelim ağın içindeki lambayı teşkil eden bir atomik vesile takımını, arkalarından gelecek vesilenin normalde oluşacaklarından farklı bir yerde oluşturmaları için endükleme olasılığında dışlayamayız. Kendinden önceki dematerializasyona dayanmayan materyalizasyon fikri daha da zordur. Çünkü hiçlikten bir şey yaratmayla ilgili gibi görünmektedir ama burada bile Whitehead'in şeması bize yardımcı olabilir. Daha önce açıklandığı gibi Whitehead'e göre dünya gerçek vesilelerle dolu bir mekandır. Boş ve dolu mekan dediklerimizin arasındaki fark, ikincisinde gerçek vesilelerin kalıcı bireyleri oluşturmak üzere vesileden vesileye geçerken kütle ve yük diye adlandırdığımız cinsten ebedi nesneleri cisimleştirmesidir. Evrenimizin kökeni sonlu gerçeklerin toplam yokluğundan elektronlar gibi sonlu şeylerin yaratılışı ile ilgili değil, gerçek vesile dizilerinde cisimleşmiş belirli ebedi biçimleri almak, ele geçirmek ile ilgilidir. Whitehead'in önerisi sadece ikna ile iş gören Tanrı'nın bunu istenilen biçim takımlarını istek ile tasavvur ederek yaptığıdır. Bunların sonlu gerçek vesileler halinde cisimleşmesi isteği, ilahi gayeyi boyun eğişle uyumlu hisseden bir sonlu vesile takımı, bu biçimleri önce arzu olarak zihinsel kutuplarında ve sonra melez fiziksel kavramalar sayesinde daha sonraki vesilelerin fiziksel kutuplarında cisimleştirirler. Bu tarzda fotonlar, elektronlar, protonlar, nötronlar, nötrinolar, mezonlar vesaire kozmik evrendeki ilk basamak olarak biçimlenmiş olabilirler. Evrimsel sürecin daha sonraki safhalarında daha karmaşık biçimler cisimleşti. Böylece moleküller, makromoleküller, prekaryotik hücreler, ökaryotik hücreler ve çok daha karmaşık bireyler biçimlendi. Her safha dünyada daha önce gerçekleşmemiş biçimlerin, gerçek mevcudiyetin yeni bir türünü yaratarak bedenlendiği, enkarne olduğu yeni bir materyalizasyon seviyesini içerir. Her bir yeni bedenlenme evrenin erosunu yarattıkları, yeni formlarda bedenlenmeye cezbettiği, evrenin psişesine verdikleri tepkiyi cevabı ver içerir. İnsanların ve diğer hayvanların psişeleri yaratıcı gücün cisimleşmeleri olmakla ilahi psişeye benzerdir. İnsanlar diğer hayvanlardan daha çok yaratıcı güç cisimleştirirler ve özellikle yeni olasılıkları hayal etmede ve onları güçlü bir istek ile kavrama kapasitesine sahip olmada ilahi psişe ile benzerdirler. Bu özelliğe sahip olduklarından ve ilahi psişeye benzemez biçimde yaratıcı gücün lokalize merkezleri olduklarından, bilhassa belirli bir mekansal zamansal bölgede istenilen biçimlerin birdenbire enkarnasyonunu endükleyebilirler. Hiçlikten bir şey yaratılmayacaktır. Daha ziyade daha önce bir bölgede bedenlenmiş olan biçimler aniden orada bir vesile takımını karakterize etmeye başlarlar. Bu pekala belki de oksijen, karbondioksit veya diğer atmosferik gazlarla dolu olan başka bir bölgeden dematerializasyonu içerebilir. Böylece enerji sadece transfer olmuştur, yaratılmamıştır. Aslen Jules Eisenbach sayesinde son yıllarda bir hayli dikkat toplayan psişik fotoğrafçılık, bir bakıma lokomosyonu sebep olduğu basit PK biçimleri ve tam gelişmiş materyalizasyon arasında bir köprü gibidir. Ama bu bir psişenin bir karmaşık biçimler takımını bedenlemek üzere bir film parçasını endüklemesi kadarıyla bir materyalizasyon biçimidir. Materyalizasyon psikokinezi teriminin önerdiği ifadeci psinin daha basit biçimlerinden daha ilginçtir. Çünkü psişenin sadece bir lokomosyon değil, bir iz, bir desen, endükleme gücünü çok daha açık göstermektedir. Açık prekognisyon. Alıcı ve ifadeci PS'nin her ikisini de tartıştıktan sonra artık Whitehead'ci bağlamda yer bulamadığı farz edilen PS ilişkisinin bir biçimine, yani gerçek prekognisyona geçiyorum. Gerçek prekognisyon birbirinin üstüne binen çeşitli nedenlerden dolayı bu felsefede yer alamaz. İlk olarak bir deneyim vesilesi geleceğindeki bir olayı algılayamaz. Çünkü bu olay henüz mevcut değildir ve dolayısıyla şu anki kavrayıcı üstüne nedensel tesir uygulayamaz. İkincisi tersine nedenselliğin imkansızlığı bir yana, şu anki deneyim yanılmaz biçimde birkaç yıl, hafta, gün, saat veya hatta dakikalar içinde neler olacağını bilemez. Olaya ve bir dizi ardışık olaya karışan kendi kendini belirlenme sebebiyle ne olacağı henüz tam olarak belirlenmemiştir. Gelecek ihtimalleri hakkındaki önermeler henüz ne doğru ne de yanlıştır. Gelecek olayların belirli soyut özelliklerinin önceden saptanmış olması durumu hariç, bunların doğru statüleri hala belirsizdir. Üçüncüsü, Whitehead fizik tarafından incelenen nesneler için zamanın gerçek dışı ve dolayısıyla tamamen gerçek dışı olduğunu söyleme dayanağını yok eder. Bir elektron gibi atom altı bir parçacık, her biri kendisinden öncekileri kendinde cisimleştiren bir dizi gerçek vesiledir. Buna göre bir elektron zamanda geri gidemez. Çünkü zamansal süreç kümülatiftir. Zamanın oku belki de entropinin yönü sebebiyle dünyamızın şartlara bağlı bir özelliği değildir. Geçmiş ve gelecekle asimetrik ilişkilerimiz bizim için gerçek olduğu kadar bir elektron için de gerçektir. Geçmişi hatırlarız ama geleceği sadece umarız. Dolayısıyla geçmişi, geleceği kavramadığımız bir biçimde kavrarız. Aynısı tabii ki çok daha öğesel bir seviyede bir elektron içinde geçerlidir. Dahası dördüncü olarak bütün tarihin bir bakışta görülebileceği biçimde yayılabileceği bir perspektif yoktur. Tanrı'nın her şeyi bilen olduğu söylenebilir ama her şeyi bilmek geleceğin bilgisini içermez. Her şeyi bilmek bilinebilecek her şeyi bilmektir ve gelecek henüz bilinecek biçimde mevcut değildir. İlahi aklın bir insan zihni tarafından mistik kavranışı, buna göre prekognisyon kelimesinin tam anlamıyla ele alındığında kehanet için bir temel sağlamaktadır. O zaman eğer gerçek prekognisyon koşullu oluşamaz ise açık prekognisyonun örnekleri nasıl açıklanabilir? Bunun için en azından 13 yol vardır ve hiçbiri de belirli bir olay için doğru izah olmayabilir. Bazen açık prekognisyonu bütün örneklerinin tek bir izahla açıklanması mümkün gibidir. Böylece eğer bu izah vakaların sadece bazılarını açıklarsa, o zaman geri kalan vakalarda gerçek prekognisyonun olduğu varsayılabilir. Dipnot. Örneğin çoğu açıdan çok iyi bir kitapta John Heaney açık prekognitif olaylar için 4 alternatifi inceler. İlkinde psikokinezide benim No-13'üm, bunun kesinlikle birçok doğru normal ötesi tahminler için mantıklı bir izah olarak görülemeyeceği sonucuna varır. Benim 7-10 No'lu alternatiflerimi kapsayan, şuuraltı kompüter teorisi hakkında ise bunun prekognisyonun evrensel bir izahı olarak başarısız olduğunu söyler. Daha sonra üstünde bile durmayacağım iki alternatiften söz ettikten sonra bu teorilerin çoğu prekognitif olayları izaha yeterli değil gibi göründükleri sonucuna varır. Bu sonuçtan öyle görülüyor ki bir yanımız zamanın dışındadır veya başka bir zaman cinsini özümseme kapasitesine sahiptir ima etmek için çoğu açık prekognitif olayların gerçek prekognisyonla ilgili olması gerektiği yorumunu yapar. Ama çıkardığı sonuç ancak A, eğer sadece birkaç tane değil alternatif izahların ayrıntılı bir listesini yapsaydı ve B, eğer bunlardan herhangi birinin bütün vakaları izah edip edemeyeceği yerine hepsinin bir arada izah edilip edilemeyeceğini sorsaydı mantıklı olabilirdi. Heaney'in bu konuyla ilgili görüşleri yine de çoğu görüşten daha az mağrurdur.